Afrikalı Leo, Amin Mağlov. 4. kaset, 1. yüz. Sayfa 126. Muhammed titrek bir sesle adakta bulundu. Eğer buradan kurtulursak, Taya köyüne gidecek, özellikle aslanlara karşı gösterdiği mucizelerle tanınmış bir veli olan bu İzze'nin türbesine bağışta bulunacaktı. Ermiş'in mi yoksa İsa'nın annesinin mi daha etkili olduğunu bilmiyorum, fakat sonunda aslanlar yorulup bıktılar, günün ilk ışıklarıyla birlikte çekilip gittiler. Kükremelerini yakındaki dağlara vardıkları zaman bile duyabiliyorduk ama artık korkmuyorduk. Ancak sabahın erken saatlerinde, köyde yaşam başladığı zaman barınağımızdan ayrılmak yürekliliğini gösterebildik. Yolculuğumuzu sürdürebilmek için uzun bir kervanın geçmesini bekledik. Muhammed adağını yerine getirmek için Meknes'ten Taye'ye gidecek kişiler aramaya koyuldu. Taye'ye bir hafta sonra vardığımızda, bizim gibi adakta bulunmuş bir kalabalıkla karşılaşınca, aslanların Afrika insanlarını nasıl korkuya salmış olduklarını anladım. Daha sonra yaptığım yolculuklarımda bu tür görünümlerle pek çok kez karşılaştım. Pek çok köyde bu yabanıl hayvanlar yüzünden yasa boğulmuş aileler çevresinde toplanmış kalabalıklara rastladım. Birçok kez belirli bir yöne gitmek isterken, kılavuzların beni başka bir yere yöneltmişlerdir. Çünkü o sıralar birkaç aslanın bir kervanı darmadağınık ettiği öğrenilmiştir. Bu canavarlardan yalnızca bir tekinin yüzlerce silahlı atlıya saldırdığı ve geri çekilmeden önce 5-6'sını öldürdüğü olmuştur. Elbette aslan bütün hayvanlar içinde en gözü pek olanıdır. Bunu açıkça söylüyorum çünkü İtalya'da bulunduğum 8 yıl süresince bu hayvanın adını taşıdım. Şunu da belirteyim ki soğuk yörelerde yaşayanlar sıcak yöre aslanlarından çok daha az yırtıcıdır. Pasta yüksekten atan birini susturmak için senin yürekliliğin ancak Aglaas'ınınki kadardır. Buzağılar bile onun tırnaklarıyla oynayabilirler derler. Gerçekten de Aglaas'ının tabanları yağlaması için küçük bir çocuğun bağırarak arkasından koşması yeter. Dağlarda Kızıltaş adlı bir köyde aslanlar onlar için atılan kemikleri yemek için evler arasında dolaşırlar, insanlar aralarından korkmadan yürür gider. Şunu da duydum, ıssız bir yerde bir kadın bir aslanla karşılaşırsa eteğini kaldırıp belli yerini göstermesi yetermiş. Hayvan kükreyerek arkasını döner gidermiş. Herkes istediğine inanmakta özgürdür. Taye köyünden dönerken Meryem adına duyduğum belli belirsiz kaygıyı anımsadım. Kulübede aslanın saldırısına uğrayacağını mı sezmiştim? O gün öyle sanmıştım. 12 yaşımdayken hayvanlarla insanları karşılaştırdığımda hayvanların daha zararlı olacaklarına inanırdım. Büyük Ezber Yılı, Hicri 907, 17 Temmuz 1501, 6 Temmuz 1502. Nişanlısının yaşı Meryem'inkinin 4, boyu ise 2 katıydı. Doğru olmayan yollardan edinilmiş bir varsıllığı, yüzünde de yaşamın dolandırıcılık olduğuna çok genç yaştan beri inanmış insanların gülümsemesi vardı. Pasta, Zervali diye anılırdı. Eskiden çoban olan bu adama, sultanınkinden sonra en büyük sarayı yaptırmış olması nedeniyle birçok kişi özenerek bakardı. Başının gövdesi üstünde durabilmesi için sarayının sultanınkinden az küçük olması gerektiğini anlayacak denli sağduyusu vardı. Zervali'nin varsıllığının nasıl olup da bu denli büyüdüğünü kimse bilmiyordu. Yaşamının ilk 40 yılında kendisinin ve koyunlarının Rif dağlarında denizden 30 mil uzakta beni Zerval'de dolaştığı söyleniyordu. Birçok yıl sonra o bölgeye yolum düştü. İnanılmaz bir görünümle karşılaştım orada. Koyağın dibinde yerin içine doğru bir mağarayı andıran açıklıktan sürekli alevler çıkıyordu. Bu açıklığın çevresinde kahverengimsi keskin kokulu ağır bir sıvıdan oluşan bir göl vardı. Birçok gezgin bu olağan dışı görünümü görmek için geliyor, attıkları dal ya da tahta parçaları alevler içinde yanıyordu. Kimileri buranın cehennemin ağzı olduğuna inanırlar. Söylendiğine göre Romalılar Afrika'dan ayrılmadan önce varsıllıklarını bu korkunç yerin yakınlarına gömmüşler. Bu çoban sürüsünü buralarda gezdirirken bu gömülerden birine ayağa takılmış, Zervali benim yaşamıma karışmadan önce pasta böyle bir söylenti dolaşmaktaydı. Gerçek ne olursa olsun, beklenmedik bir biçimde varsıl olanların yaptığının tersine varsıllığını çarçur edecek yerde uzun süreli bir tasarım yapmış. Gömüyü azar azar satmış ve bir gün çok varsıl bir adam olarak Fas Sultanı'nın karşısına çıkmış. Sultana, "Beni Zerval'den her yıl kaç altın dinar vergi alıyorsunuz?" diye sormuş. 3000 diye yanıt vermiş sultan. "Ben size peşin olarak 6000 vereyim, vergileri bana bırakın." "Bizim Zerval'i istediğini elde etmiş. Ayrıca da vergi toplamakta ona yardımcı olsunlar." diye buyruğuna askerler verilmiş. Askerlerin de yardımıyla yöre halkının bütün birikimlerini korkutarak ya da işkenceyle toplamış. O yılın sonunda sultana giderek, "Yanılmışım, 6000 değil 12000 topladım." demiş. Çok etkilenen sultan bütün Rif'in vergi toplama işini halkı iyice yolsun diye 100 okçu, 300 atlı, 100 yaya askerle birlikte Zervali'ye vermiş. 5 yıl boyunca vergiler önceden hiç toplanmadığı kadar çokmuş, fakat zamanla Rif halkı yoksullaşmış. Birçokları ülkenin başka yörelerine göçmüşler. Kimileri kıyı kentlerine gitmiş, kimileri de Kastilyalıların yönetiminde yaşamayı yeğlemiş. İşlerin kötüye gideceğini gören Zervali istifa etmiş, Rif'ten zorla topladığı paralarla Fas'a dönmüş. Sultanın güvenini kazanmıştı. Büyük bir saray yaptırdı, kendini işlerine verdi. Açgözlü, acımasız fakat son derece zeki olan bu adam hep yeni dolanlar tasarlayıp duruyordu. Babamla onu Endülüslü varsıl bir göçmen tanıştırmıştı. Babam ona ipek böceklerinden söz etmiş. Zervali büyük ilgi duymuş, babamı tırtıllar, kozalar, salgı, iplik bükme konusunda soru yağmuruna tutmuş, danışmanlarından birine konuşulanları yazmasını buyurmuş. Muhammed gibi yetenekli bir adamla çalışmaktan mutluluk duyacağını söylemiş, gülerek, "Parayla beynin ortaklığı bu." demiş. Babam da Fas'ta herkesin Zervali'nin ne denli akıllı ve becerikli biri olduğunu bildiği karşılığını verince Zervali şöyle demiş: "Sen ki bunca kitap okumuşsun, çok uzun zaman önce bir sultanın annesinin oğlu dolduğu zaman ne dediğini bilmiyor musun? Akıllı olman için dua etmiyorum. Akıllı olursan aklını güçlülerin hizmetine verirsin. Talihli olmanı istiyorum ki akıllı insanlar sana hizmet etsinler. Doğduğum zaman annem de benim için böyle dua etmiş olmalı." Bu sözlerden sonra da sırıtarak gülmüş. Zervali düşünmek için süre istemiş, buna karşın babam umutlanmış. Zervali bu tasarıdan sultana söz ederek dokumacılar ve dış satımlar konusunda onun desteğini sağlamak istiyordu. Konuya duyduğu ilginin göstergesi olarak Muhammed'e 400 altın avans vermiş ve iki ailenin evlenme yoluyla yakınlaşmasından söz etmiş. Birkaç ay sonra, sanıyorum o yılın Şaban ayında, Zervali babamı çağırtıp tasarısının kabul edildiğini, hazırlıklara başlamasını, beyaz dut ağaçları için tarla seçmesini, becerikli işçiler bulup dut ağaçlarını diktirmesini ve ilk ipek böceklerinin yapılmaya başlanmasını söylemiş. Bütün Avrupa'yı ve İslam ülkelerini ipeğe boğmak istiyordu. Tüccarların değerli eşyalar satın almak için Çin'e kadar gitmelerini önlemek istiyormuş. Babam coşkuluydu, keyfinden geçilmiyordu. Düşleri en olmayacak umutlarının da ötesinde gerçekleşiyordu. Şimdiden kendini çinilerle kaplı bir sarayda ipek minderlere uzanmış varsıl bir adam gibi görüyordu. Granadalıların övüncü, sultanın sırdaşı, camilerle okulların koruyucusu olacaktı. Zervali, anlaşmayı mühürlemek için evlilik bağından daha sağlam ne olabilir? Evlenecek yaşta kızım yok mu diye sormuş. Babam hemencecik Meryem'i ona vermeyi kabul etmiş. Birkaç gün sonra bir rastlantı sonucu öğrendiğim bu konuşma yaşamımda birçok şeyi değiştirecekti. Granada'daki gibi evleri dolaşarak koku ve tuhafiye eşyaları satan süslü sara, Zervali'nin sarayına da gitmiş. Orada bulunduğu süre içinde kadınlar efendilerinin evlenmesinden başka bir şey konuşmamışlar. Onun tükenmez gücünü şaka konusu yapmışlar. Şu sıralardaki gözdelerin yeni evlilikten sonraki durumlarının ne olabileceğini tartışmışlar. Adamın şeriatın izin verdiği gibi aynı zamanda 4 eşi vardı. Yeniden evlenmek için birini boşaması gerekiyordu. Fakat o da, eşleri de buna alışıktı. Boşadığı kadının yakınlarda bir evi olacaktı ya da aynı çatı altında bile kalabilirdi. Dahası boşanan kadınlardan kimilerinin sonradan gebe kaldıkları, Zervali'nin bu duruma şaşırmadığı, dahası kızmadığı bile söyleniyordu. Doğal olarak o gün öğleden sonra Sara dedikoduları aktarmak için anneme koştu. Okuldan yeni dönmüştüm. Bir yandan kadınların konuşmalarına kulak kabartıyor, bir yandan da birkaç hurma atıştırıyordum. Birden bir at duydum. Az daha yaklaştım. Meryem'e birat bile takmışlar. İpek böceği. Süslü Sara'nın öyküyü bir daha sözcük sözcük anlatmasını istedim. Sonra da kaygıyla sordum. Kız kardeşim bu adamla mutlu olur mu dersin? Mutlu mu? Kadınlar ancak daha kötüden kaçabilmek için ona varırlar. Yanıtı açık seçik değildi, baştan sağmaydı. Bana Zervali'yi anlat. Bu bir erkek buyruğuydu. Biraz alayla gülümsedi, sırıttı fakat anlattı. Ünü pek iyi değil. Dolancı, acımasız, varsıllığının sonu yok. Rifi sömürdüğü söyleniyor. Prensler eyaletleri hep sömürürler. Fakat bu hiçbir zaman insanların kızlarını ya da kız kardeşlerini onlara vermelerine engel olmamıştır. Kadınlara nasıl davranırmış? Sara beni tepeden tırnağa dikkatle süzdü, sonra bakışlarını yüzüme çevirdi. Sen kadınlara ilişkin ne biliyorsun diye sordu. Bilmem gerektiği kadarını biliyorum. Gülmeye başladı fakat benim kararlı bakışımı görünce sustu. Anneme döndü, böyle bir konuşmayı benim yanımda sürdürmenin sakıncalı olup olmadığını sorarcasına baktı. Annem başını sallayınca Sara derin bir soluk aldı, elini omzuma koydu. Zervali'nin kadınları haremde kapalı yaşarlar. Sayıları yüzden aşağı değildir. Genç, yaşlı, özgür, köle, siyah, beyaz. Sayıları yüzden az değil. Her biri efendileriyle bir gece geçirebilmek için bir ayrıcalık sağlamak ya da yatak odasına bir halı, kendisi için bir takı, bir şişe koku, bir şişe iksir alabilmek için bin bir türlü oyun oynar. Kocasından sevecenlik bekleyen bir kadın bunu Zervali'de bulamaz, başka bir aşk arayansa kesin kes öldürülür. Ama kavgasız gürültüsüz basit bir yaşam sürmek ve hiç çaba göstermeden korunmak isteyen, yemek pişirmek istemeyen, günlük ev işlerini yapmadan yaşamak isteyen, kocasının kendisinden sıcak su veya soğuk su şişesi istemesine katlanamayan bir kadın için Zervali'nin haremi iyi bir yerdir. Kız kardeşin hangi tip kadınlardan? Öfkeden çıldıracak durumdaydım. 13 yaşında küçük bir kızın iyi niyet gösterisi olarak bir işe bağlamak için yaşlı bir tüccara verilmesi rezalet değil midir? Benim yaşımda bir insanı artık yalnızca o kimileyin saflık etkiler. Saldırganca bir tutumla anneme döndüm. Müslümanların paralarını sömüren bu adamın dört yerine 100 kadın almaya ve Tanrı'nın yasalarını çiğnemeye hakkı olduğunu mu düşünüyorsun sen de diye sordum. Annem Kur'an'daki ayetlere sığındı. İnsanoğlu varsıl olunca baş kaldırır. Onlara hoşça kalın bile demeden kalkıp dışarı çıktım. Doğru Harunlara gittim. Yanımda benimle birlikte öfkelenecek, dünyanın, kadınların ve yaşamın sevinçlerinin Zervali ve onun gibilerinin eline bırakılmak için yaratılmadığını söyleyecek birine gereksinim duyuyordum. Arkadaşımın asılan yüzü yaşamla yeniden barışmama neden oldu. Meryem'in nişanlısına ilişkin duydukları benim bildiklerimden pek değişik değildi. Gelincik, yük taşıyıcılar arasında bu adama ilişkin bilgiler toplamayı iş edindi. 13 yaşında, daha bıyığı terlemeden dostluk kurmak ve haksızlığa karşı savaş açmak. 20 yıl sonra geriye baktığımda böyle bir dostluğu mutluluk olarak görüyorum. Kendimi bu savaşın içine atmam için çok önemli iki nedenim vardı. İlk nedenim Meknes yolunda Meryem'in söyledikleriydi. Sözlerinin bende uyandırdığı hüznü bugün çok iyi değerlendirebiliyorum. İkinci nedenimse şuydu. O yıl Kur'an'ı baştan sona ezbere okuyacaktım. Delikanlılık çağımda bu olay içimi övünçle dolduruyordu. Dinin buyruklarını yerine getirmekle ve başkalarının da bu kurallara uymasını gözetmekle yükümlü görüyordum kendimi. Büyük Hatim'in insanın yaşamındaki yerini anlamak için pasta, tıpkı kimi köylerin bir çeşme ya da bir evliya türbesinin çevresinde kurulduğu gibi, medreseler çevresinde kurulmuş olan bu kentte yaşamış olması gerekir. Kaç yıl süren bir çalışmadan sonra insan Kur'an'ın her ayetini, her suresini ezberden öğrenir. Hocanın Büyük Hatim için hazır olduğunu söylediği öğrenci, çocukluktan kurtulup yetişkinliğe, bilinmezlikten bilinen kişiler dünyasına adım atmış olur. Gencin çalışmaya başlama zamanı gelmiştir. Kimileri bilgiyle donatan ve yetişkinleştiren yüksek öğrenime, medreseye başlar. Hatim için düzenlenen tören, faslı gencin, yeterliliği olan yetişkinler dünyasına girmiş olduğunu duyurur. Benim o günkü duygularım bunlardı. Bir emiroğlu gibi ipek giyinmiş, bir saf kana binmiştim. Yanı başımda şemsiye tutan bir köle yürümekteydi. Çevremde sınıf arkadaşlarım şarkılar söylerken sokaklardan geçtik. Yol kıyısında toplanmış birçok kişi bana el sallıyordu. Ben de onlara karşılık veriyordum. Zaman zaman tanıdık bir yüz görüyordum. Hali, annem, dayımın iki kızı, kimi komşular, berber Hamza, hamamdan çocuklar ve bir sundurmada biraz yana çekilmiş duran Verda ile Meryem. Babam beni okulun kabul odasında bekliyordu. Bu odada benim adıma bir yemek verilecekti. Kolunun altında öğretmene gönül borcumun karşılığı olarak sunacağım yeni bir giysi paketi vardı. Çok duygulanmıştı, bana övünçle bakıyordu. Ben de ona baktım. O anda ona ilişkin görüntüler beynimden yıldırım gibi geçti. Bana Granada'yı anlatırkenki etkileyiciliği, boynumu okşayışı, annemi boşarken yüzünün aldığı korkunç görünüm, kız kardeşimi harcayan hınç duyulası adam, bir içki evi masasında oturan acınası kişi, atın sırtından ona ne çok gerçeği haykırasım geldi. Yere bastığım anda Kur'an'ı ezbere okuyan kahraman çocuk olmaktan çıktığım, ödünç aldığımız atı ve ipek giysileri geri verdiğim anda dilimin yeniden bağlanacağını çok iyi biliyordum. Savaşım yılı Hicri 908, 7 Temmuz 1502, 25 Haziran 1503. Zervali kendi dediği gibi geçmişte çoban değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Hiçbir zaman bir gömü bulmadı. Gerçek şu, uzun yıllar boyu yol kesicilik yaptı, adam öldürdü, insanları soydu. Büyük varsıldığını bu soygunlardan elde etti. Fakat hepsi bu değil, daha kötüsü de var. Harun haftalar boyu koşuşmuş, bilgi toplamış fakat soruşturmasını bitirene değin bütün yalvarmalarıma karşın bana ipucu vermemişti. O gün Karaviyin Camii önüne gelip beni beklemişti. O sıralar pasta bulunan Suriyeli bir müderrisin sabah saat 3 ile 5 arasında dersi vardı. Harun okulu bırakmış yük taşıyıcılığına başlamıştı. Kısa, kaba yük taşıyıcısı giysileri giyiyordu. Günlük işine başlamak üzereydi. Gelincik, en kötüsü dedi, bu adam hasta denecek kadar kıskanç. Hep eşlerinden biri onu aldatmaya çalışıyor korkusu içindeymiş. Özellikle genç ve güzel olanlardan çok kuşku duyarmış. Bir dedikodu, bir iftira, üstü kapalı bir söz, talihsiz kadının öldürülmesine yetiyormuş. Zervali'nin haram ağaları böyle bir ölüme boğulma, kötü bir düşme gibi kaza süsü veriyorlar ya da kötü, direngen bir bademcik yangısı söylentisini yayıyorlarmış. En az üç kadının ölümü kuşkuluymuş. Caminin sayısız yağ kandiliyle aydınlatılmış sundurmasının kemerleri altında gidip geliyorduk. Harun benim tepkimi bekliyor, bir şey söylemiyordu. Bense anlatılanların ağırlığından ötürü tek sözcük edecek durumda değildim. Kız kardeşimin evlendirileceği adamın yapmayacağı kötülük olmadığını öğrenmiş, ne olursa olsun bu evliliğe engel olmam gerektiğine karar vermiştim. Şimdi artık sorun gencecik bir kızı aptalca, sıkıntılı bir yaşamdan kurtarmak değildi. Sorun onu kana susamış bir canavarın elinden kurtarmaktı. Gelincik de en az benim kadar kaygılıydı ama o, yasla, gözyaşıyla zaman harcayacak biri değildi. Düğün ne zaman diye sordu. En çok iki ay içinde, sözleşme imzalandı, hazırlıklar yoluna girdi, babam çeyizi toparlıyor. Yatak çarşaflarını, yataklarını ısmarladı. Meryem'in giysisi bitmek üzere. Babanla konuşmalısın, ikiniz baş başa. Çünkü başkaları olursa direnir, o zaman da bu evlenmeye engel olunamaz. Küçük bir ayrıntı dışında dediklerine uydum. Annemden Harun'un öğrenebildiklerinin doğru olup olmadığını Sara'dan sormasını istedim. Süslü Sara bir hafta sonra anlatılanların tümünün doğru olduğunu bildirdi. Ve bana bu sorunla ilgili herhangi bir konuşmada adını vermeyeceğine Kur'an üstüne yemin ettirdi. Babamı verdiği karardan caydırmak için kafamda en küçük bir kuşku kalmamalıydı. O nedenle Sara'nın getirdiği haberler benim için çok iyi birer kanıttı. Bütün gece bu konuyu en iyi nasıl açabileceğimi düşündüm ve Tanrı'ya bana yardımcı olması için dua ettim. Kafamdan en akıllıca olandan en aptalca olana kadar yüzlerce tartışma, soru yanıt geçti. Sabaha dek herhangi biri üstünde karar veremedim. Sonunda söze nasıl başlayacağıma değin en küçük bir fikrim bile yokken babamla karşılaştım. Sana hoşlanmayacağın şeyler söylemeye geldim. Avlunun bir köşesinde deriden bir minder üstüne oturmuş her sabahki gibi buğday unu bulamacını yemekteydi. Yanlış bir şey mi yaptın? Söyleyeceklerim benimle ilgili değil. Yürekli olmaya çalışarak Kız kardeşimin Zerval ile evlenmesi söz konusu olduğundan beri herkes bana bu adamla ilgili bildiklerini anlatıyor. Dudaklarına götürdüğü kaseden köpürtülü bir ses çıktı. Kimler bunlar? Bu kentte kıskançlık eksik değildir. Söylediklerini duymazlıktan geldim. Eşlerinden kimilerinin boğularak öldürüldüğü söyleniyor. Eğer bir daha böyle bir şey söylerlerse, öldürülenin böyle bir cezayı hak ettiğini, bizim ailemizde kızların öfke uyandıracak bir davranışta bulunmayacakları yanıtını verirsin. Meryem'in onunla mutlu olacağına inanıyor musun? Sen kendi işine bak. Koluyla ağzını silip ayağa kalktı, umutsuzca kolunu asıldım. Böyle gitme. İzin ver de anlatayım. Kız kardeşini ona vermeye söz verdim ve ben sözünün eri bir kişiyim. Dahası sözleşmeyi imzaladık. Birkaç hafta içinde düğün olacak. Burada oturup bana yalanlar anlatacağına bir işe yara. Gidip yorgancılara göz kulak ol. Bu evlilikle ilgili hiçbir işte payım olsun istemiyorum. Yüzüme bir tokat. Öylesine güçlü bir tokat ki birkaç uzun saniye boyunca başım döndü de döndü. Arkamdan bir kapı arkasına gizlenerek bütün konuşmayı dinleyen Verda ile Meryem'in kısık çığlıklarını duydum. Babam eliyle çenemi tutarak öfkeyle salladı. Bir daha istemiyorum deme. Bir daha benimle böyle bir sesle konuşma. O anda bana ne olduğunu bilmiyorum. Eğer seni bir içki evinde otururken görmüş olmasaydım seninle böyle konuşmazdım dedim. Birkaç saniye sonra söylediğime pişman oldum. Yaşamımın sonuna dek o sözleri söylediğim için pişmanlık duyacağım. O anda saçları diken diken olmuş, başını elleri arasına almış minderine çöktüğünü görmektense bana bir tokat daha atmasını, beni bir güzel görmesini yeğlerdim. Beni bağışlamasını istememin bir yararı yoktu. Koşarak babamın evinden uzaklaştım. Saatlerce sokaklarda, hiç kimseye selam vermeden gelip geçenleri görmeden, kafamın içi bomboş, beynimi delen bir baş ağrısıyla dolaştım. O gece ne babamın ne de dayımın evine gittim. Akşamüstü Harunların evine gittim, bir hasırın üstüne yatıp kala kaldım. Ertesi sabaha dek cuma günüydü. Gözlerimi açtığım zaman arkadaşımın bana bakmakta olduğunu gördüm. Saatlerce orada oturup bana bakmış olduğunu sezinledim. Biraz daha uyusaydın, cuma namazını kaçıracaktın. Abartmıyordu çünkü güneş gökyüzünde epey yükselmişti. Dün akşam geldiğinde babanı öldürmüş gibi perişandın. Yalnızca çarpık bir gülümsemeyle yanıt vermeyi başarabildim. Sonra olanları anlattım. Bunu ona söylemekle iyi etmedin dedi. Fakat o senden daha suçlu, hem de pek çok suçlu. Çünkü kızını bir katile vermekte. Kendi suçunu bağışlatmak için onun böyle bir suçu işlemesine izin verecek misin? Ben de öyle düşünüyordum. Fakat sorun böyle ortaya konunca yapmak istediğim şey kaçınılmaz göründü. Haliyle konuşmalıyım. O babamı inandırmasını bilir. Gözünü aç. İnandırılması gereken baban değildir. İyi ama Meryem evlenmek istemediğini söyleyemez ki. Eğer azıcık sesini çıkarsa babam kemiklerini kırar. Peki ya nişanlı? Anlamadım. Daha tam uyanmamıştım besbelli. Zerval'i mi? Ta kendisi. Haydi kalk da beni izle. Yolda tasarısını anlattı. Varsın haydutun kapısını çalmaya gitmiyorduk. Kız kardeşimin evliliğiyle hiçbir ilgisi bulunmayan yaşlı bir adamı görmeye gidiyordu. Bu yaşlı adam düğünü engelleyebilecek tek kişiydi. Estağfurullah'tı bu kişi. Kapıyı bize kendisi açtı. Onu sarıksız hiç görmemiştim. Sanki çıplakmış gibi ve iki kat sıska görünüyordu. Bütün gün hiç sokağa çıkmamıştı. İki haftadan beri bir yanında sancı vardı. 79 yaşında olduğunu söyledi bize. Yeterince yaşlanmıştı. Fakat yalnızca Tanrı'nın dediği olurdu. Yüzlerinden üzüntü akan iki delikanlının onu görmeye gelmesine şaşırmıştı. Umarım bana kötü haberler vermeye gelmediniz dedi. Harun konuşmaya başladı. Ben her şeyi ona bıraktım. Onun fikriydi, sonuca o varmalıydı. Kötü haberler mi? Evet ama ölüm haberi değil dedi. Tanrı'nın koyduğu yasalara uymayan bir evlilik söz konusu. Bu kötü haber değil mi? Kim evleniyor? Hasan'ın kız kardeşi Meryem. Rumiye'nin kızı mı? Annesi önemli değil. Tartıcı başı Müslüman olduğuna göre kızı da Müslümandır. Şeyh gelinciye evetlercesine baktı. Sen kimsin? Seni tanımıyorum dedi. Adım Harun. Yük taşıyıcı Abbas'ın oğluyum. Anlat bakalım, sözlerinden hoşlandım. Böylece yüreklendirilen arkadaşım amacımızı anlattı. Zervelli'nin eşlerinin yaşamları üstünde çok durmadı çünkü estağfurullah'ın ilgisini çekmeyeceğini anlamıştı. Öte yandan Zervali'nin alçakça yaşantısından, geçmişteki eşlerine davranışlarından söz etti. Adamın geçmişini, yolcuları, özellikle Endülüs'ten gelen göçmenleri toplu olarak öldürdüğünü, Rif'teki soygunlarını uzun uzun anlattı. Anlattıkların bir insanın kıyamete kadar cehennemde yanmasını gerektirir. Fakat kanıtın var mı? Tanık gösterebilir misin? Harun tepeden tırnağa alçak gönüllülük kesilmişti. Arkadaşım da ben de çok genciz. Daha yeni hafız olduk, sözümüzün pek ağırlığı yok. Yaşama ilişkin bildiğimiz çok sınırlı. Belki o nedenle başkalarına pek doğal gelen olaylar karşısında öfkeye kapılıyoruz. Duyunçlarımızın sesine uyup bütün bildiklerimizi size anlattık. Şimdi saygıdeğer şeyhimiz ne yapılması gerektiğini siz herkesten iyi bilirsiniz. Dışarı çıktığımız zaman gelinceye kuşkuyla baktım. Atmış olduğumuz adımdan kesin kes hoşnut görünüyordu. Ona söylediklerime yürekten inanıyorum. Biz, bize düşeni yaptık, şimdi bekleyeceğiz. Oyun oynuyormuş gibi bir havası vardı. Öcünü almış gibi davranıyorsun ama nedenini anlayamıyorum dedim. Estağfurullah beni tanımayabilir ama ben onu yıllardır tanıyorum diye karşılık verdi. Onun ödün vermez kişiliğine çok güveniyorum. Ertesi gün şeyh sağlığına kavuşmuş görünüyordu. Kocaman sarığıyla dükkanlar arasında dolaşıyordu. Hamama doğru dönmeden önce çardaklar altında biraz oturdu. Ertesi cumada daha çok Endülüslü göçmenlerin gittiği bir camide cemaatin çok kalabalık olduğu bir cuma namazından sonra vaaz verdi. En içtenlikli sesiyle adını vermeyeceği ama günümüzde çok saygı gören birinin yaşantısından söz etmeye başladı ve onun soygunlarını, yağmalarını ve alçaklığını öyle anlattı ki kendisi hiç söylememesine karşın herkes kulaktan kulağa Zervali adını fısıldamaya başladı. İşte inananların bozulmuş zamanımızda saygı gösterdiği kişiler bunlar. Övünçle evlerinizin kapılarını açtığınız adamlar işte bunlar. İşte bu adamlara kızlarınızı feda ediyorsunuz, sanki Müslümanlıktan önceki tanrılarmış gibi. Daha gün batmadan kentte herkes bu konuyu konuşuyordu. Şeyhin sözleri Zervali'ye ulaştırılmıştı. Zervali haberi alır almaz babamı yanına çağırtıp Granada'yı ve bütün Endülüslüleri aşağıladı. Öfkeden kekeleyerek sözleşmenin önemi kalmadığını, ipek böceklerinin unutulmasını söyledi. Babamın avans olarak verilen dinarları geri ödemesini istedi. Tartıcı başının da tüm ailesinin de bütün bu olanlardan ötürü çok yakında büyük bir pişmanlık duyacağını sözlerine eklemeyi unutmadı. Muhammed, boşu boşuna olanlarda kendisinin hiçbir payı bulunmadığını anlatmaya çalıştı ama sözleri dikkate alınmadı. Zervali'nin adamlarınca dışarı atıldı. Bir düğünden son anda cayılırsa ve bu olaydaki gibi kızgınlığa neden olursa, özellikle de damat adayı kendisinin aptal yerine konulduğuna inanırsa, genelde kızın bir daha evlenmesine engel olmak için el değmemiş olmadığı ya da son zamanlarda erdemli davranmadığı dedikodusu yayılır. Eğer bu eski yan kesici bunu yapsaydı hiç şaşmayacaktım. Öylesine alçak bir adamdı. Fakat Zervali'nin tasarladığı öç benzerine en korkulu düşlerde bile rastlanmayacak türdendi. Düğümlenmiş yaprak yılı, Hicri 909. 26 Haziran 1503, 13 Haziran 1504. O yıl barışçıl bir havayla başladı. Çok çalışıyordum. Yılın ilk günü yaz ortasına rastlamıştı. Mihrecan bayramı için ıslatılmış, çamur denizine dönmüş sokaklarda yürürken her ayağım kayışta, bu bayrama ve ona değgin her türlü eğlenceye karşı çıkan babamı düşünüyordum. Tartıştığımız günden beri onu görmemiştim. Tanrı o günkü davranışım için beni bağışlasın. Ona ilişkin haberleri sürekli olarak Verda'dan ve Meryem'den öğreniyordum. Bu haberler çoğunlukla üzücüydü. Kız kardeşime yüklü bir çeyiz vermek için borca girmişti. Bitmez tükenmez düşleriyle ailesinin güvenini yitirmiş, en sonunda içki evlerinde avuntu aramaya başlamıştı. Yılın ilk haftalarında Zervali çatışmasının etkisinden az da olsa kurtulmuş görünüyordu. Sonunda Fas'tan 6 kilometre ötede bir dağın tepesinde bir yer kiralayabilmişti. Biraz yıkık dökük bir yerde ama oradan kentin görünümü çok güzeldi. Evin çevresinde oldukça geniş tarlalar vardı ve babam burada krallığın en güzel üzümleriyle incirlerini yetiştireceğine ant içiyordu. Evin ve tarlaların bulunduğu da büyük caminin mülkü olmasına karşın babamın kendi içeceği şarabı üreteceğinden emindim. Şimdiki tasarısı ipek böcekçiliği gibi büyük değildi elbette. Hiç değilse onu Zervari gibi bir haydudun elinde oyuncak durumuna düşürmüyordu. Aylarca Zervari'den ses çıkmadı. En küçük aşağılamayı bile ölümle cezalandıran bu adam olanları unutmuş olabilir miydi? Zaman zaman kendime bu soruyu soruyordum ama kaygılarım yoğun çalışmalarım arasında beynimin gerisine itiliyordu. Yaz programına göre her gün gece yarısından 1:30'a kadar Karaviyin Camii'ndeki dersliklerde derslere giriyordum. Günün geriye kalan bölümünde ise Fas'ın ünlü medresesi bu İnanniye'deki derslere katılıyordum. Biraz sabaha karşı, biraz da öğleden sonraları uyuyabiliyordum. Devinimsizlik benim için katlanılmazdı, dinlenmeyi gereksiz buluyordum. 15 yaşındaydım, bedenim hızla serpiliyordu. Önümde öğreneceğim bir yaşam vardı, okumaya çok düşkündüm. Her gün hocalarımız bize peygamberin sünnetlerini veya Kur'an'ın yorumlarını öğretiyordu. Sınıflarda tartışmalar yapılıyordu. Dinsel yazılardan sonra tıp, coğrafya, matematik, şiir, kimileyinde sultanın yasaklamasına karşın felsefe ve astroloji okuyorduk. Her alanda çok iyi yetişmiş müderrisler vardı. Sıradan insanlardan ayır edilsinler diye sarıklarını yüksek ve sivri kavukların çevresine sararlardı. Roma'da bulunduğum sıralar hekimlerin böyle sivri başlıklar giydiklerini gördüm. Biz öğrenciler gösterişsiz başlıklar giyerdik. Müderrisler bilgilerine ve ayrıcalıklı giysilerine karşın bizlere arkadaşça davranır, dersleri sabırla anlatır, her öğrencinin yetenekleriyle ayrı ayrı ilgilenirlerdi. Birinin 500, bir başkasının 1000 kitabı vardı. Bir başka müderrisin evinde ise 3000'den çok kitap bulunmaktaydı. Çok değerli kitapları kopya edebilmemiz için yazımızın güzel olmasına çok özen gösterirlerdi. Çünkü bilginin ancak bu yolla yayılacağına inanıyorlardı. İki ders arasında azıcık zamanım olsa yük taşıyıcıların durdukları yere yürürdüm. Harun'u bulabilirsem ya ekşimik içmeye gider ya da harikalar alanında amaçsız dolaşırdık. Bu alanda dolaşırken düş kırıklığına uğradığımız günler sayılıydı. Harun iş için bir yere gitmişse çiçek pazarını geçip Meryem'i görmeye giderdim. Babamın köyde olduğu günler dış duvardaki küçük oyuk içine düğümlenmiş bir ot koymasını kararlaştırmıştık. Yılın ikinci ayı olan Safer ayının sonlarına doğru bir gün evin önünden geçerken baktım ki oyuk içinde düğümlenmiş bir ot durmakta. Kapı zilini, ipini çektim. İçeriden Verda seslendi. Kocam evde yok, evde kızımla yalnızız, kapıyı açamam. Benim, Hasan. Şaşkın bir durumda birkaç dakika önce bir adamın geldiğini, kapıyı direngenlikle çaldığını ve içeri girmesi gerektiğini söylemiş. O da Meryem de çok korkmuştu. Meryem'in rengi uçmuştu, ürkek ürkek duruyordu. Ne oldu, ikiniz de ağlamış gibisiniz. Yeniden ağlamaya başladılar. Verda kendini toparlayınca, son 3 gündür cehennemde yaşıyor gibiyiz. Sokağa çıkmamayı yeğledik. Komşular gelip gelip doğru mu diye soruyorlar. Verda'nın sesi boğuldu, Meryem onun yerini açıkladı. Hasta olup olmadığımı soruyorlar. Pasta insanlar, hastalıktan söz ettikleri zaman cüzdamı, daha çok açıklama yapmadan mahalleden söz ettikleri zaman da cüzdanlılar mahallesini anlatmak isterler. Kapının gümbür gümbür vurulduğunu duyduğum zaman daha bana anlatmak istediklerini tam anlamış değildim. Polis, sultanın adına geldik. Şimdi artık yalnız değilsiniz. Eve bir erkeğin girdiğini gördük. O bizimle konuşabilir. Kapıyı açtım. Dışarıda en az 10 kişi duruyordu. Biri subaydı. Aralarında beyazlar giyinmiş 4 de kadın vardı. Gerisi askerdi. Granadalı Muhammed Elvezza'nın kızı Meryem burada mı oturuyor? Subay katlanmış bir kağıt açtı. Cüzdanlılar ketudasından buyruk var. Meryem'i mahalleye götüreceğiz. Kafamdan bir tek düşünce geçti. Bu bir karabasan olmalı, sonra şöyle dediğimi anımsıyorum. Bu bir kara çalma. Onun bedeninde bir tek leke bile yok. Kur'an'daki ayetler kadar tertemizdir o. Göreceğiz bakalım. Bu dört kadın, kızın bedeninde leke var mı yok mu diye bakacaklar. Dört kadın, Meryem'le birlikte odaya girdiler. Verdi arkalarından gitmek istediyse de kadınlardan biri ona engel oldu. Ben de dışarıda durup bekledim. Kafam karma karışıktı ama yine de görevliyi inandırmaya çalıştım. O ise soğukkanlılıkla anlıyor görünüyordu. Ama bir memur olduğunu, verilen buyruklarını yerine getirmekten başka bir şey yapamayacağını, cüzzamlılar kethudasıyla konuşmam gerektiğini söylüyordu. 10 dakika sonra kadınlar odadan çıktılar. İkisi Meryem'i kollarının altından tutmuşlar, sürüklüyorlardı. Kız kardeşimin gözleri açıktı fakat bedeni sanki inmeliydi. Sesi çıkmıyordu, başına gelenleri anlamıyor gibiydi. Kadınlardan biri subayın kulağına bir şeyler fısıldadı. Subayın işareti üzerine adamlardan biri Meryem'in üstüne toprak renkli bir örtü kapattı. Kız kardeşin hasta, onu götürmeliyiz. Karşı durmaya çalıştım, beni kabaca bir köşeye ittiler. Çıkmazın sonunda birkaç kişi toplanmıştı. Elimi kolumu sallayarak öfkeyle bağırdım, Verdi arkamdan gelip yalvardı. Allah aşkına bağırma, geri dön. Bütün komşuları buraya toplama. Kız kardeşin hiç evlenemeyebilir. Geriye dönüp eve doğru yürüdüm, kapıyı çarparak kapattım. Duvarları yumruklamaya başladım. Ellerim acıyı duyumsamıyordu bile. Verda yanıma geldi. Ağlıyordu ama beyni, düşünceleri dupduruydu. Önce gitmelerini bekle. Sonra da gidip dayınla konuş. Sarayla ilişkileri iyidir. Meryem'i kurtarabilir. Giysimin kolundan tutup beni geri çekti. Sakin ol, ellerin çizilmiş. Kollarım külçe gibi Verda'nın omuzlarına düştü. Daha duvarı yumrukluyormuşum gibi ellerimi açmadan ona sıkı sıkı kucakladım. Kendini bıraktı. Gözyaşları ensemden aşağı dökülüyordu. Saçları gözlerimi kapatmıştı. Onun sıcak, nemli, kokulu soluğunu solumaktaydım. Ben onu düşünmüyordum. O da beni düşünmüyordu. Bedenlerimiz yoktu sanki. Fakat yine de bedenlerimiz birden öfkeyle kıvrandılar. Daha önce kendimi bir erkek gibi duyumsamamıştım hiç. Onu da bir kadın olarak görmemiştim. 32 yaşındaydı. Büyük anne olacak yaştaydı ama yüzünde tek çizgi yoktu. Saçları ise kömür gibi karaydı. Kendimi ele vermekten korktuğum için kıpırdayamıyor, konuşamıyor, onu uzaklaştıramıyor, kucakladığım kadının bana haram olan tek kadın, babamın karısı olduğunu görmekten korktuğum için gözlerimi açamıyordum. O dakikalar boyunca onun usundan neler geçti, o da benim gibi tadın karmaşıklığına sürüklendiğini duyumsamış mıydı, sanmıyorum. Yoksa duyguları uyuşmuş muydu? Ruh ve bedeni bir şey algılayacak durumda değil miydi? Derin acısını paylaşabilecek tek insana sarılmak mı istemişti yoksa? Hiç bilmiyorum, çünkü bunu hiç konuşmadık. Bir daha ne sözlerimiz ne de davranışlarımızla, yazgının acımasız elinin bir araya getirdiği bir kadınla bir erkek olduğumuzu anımsadık. Geri çekilmek ona düştü, büyük bir içtenlikle. "Git Hasan oğlum. Tanrı sana yardım edecektir. Meryem'in senden daha iyi bir kardeşi olamazdı," dedi. Aklım başka şeylere kaymasın diye adımlarımı sayarak koştum Halin'in evine dek. Dayım anlattıklarımı hiçbir duygusallık göstermemeye çalışarak dinledi, fakat kız kardeşimle hiçbir bağ bulunmamasına karşın umduğumdan daha çok duygulanmıştı. Sözlerimi bitirdikten sonra, "Cüzzamlılar kethudası bütün ülkede çok güçlüdür," dedi. "Hastalananları pastan götürmekte tek başına ve tümüyle yetkilidir. Mahallede olanlar üstünde tek söz sahibidir. Onun kararlarına pek az kadı karşı çıkar. Sultanın kendisi bile onun işine pek az karışır. Dahası varsıllığının sınırı yoktur. Çünkü birçok kişi ya cüzzam kendi ailelerinde görüldüğü ya da bu hastalara acıdıkları için varsıllıklarını cüzzamlıların bakımı için bağışlarlar. Bu varsıllıklar Kethuda'nın denetimindedir. Kazancın bir bölümünü hastalara yiyecek ve konut sağlamak için, bir bölümünü de sağaltım için kullanır. Fakat artan kazanç hep vardır ve bu bölümü kuşkulu yollarla kendi varsıllığını çoğaltmak için kullanır. Büyük bir olasılıkla Zervali ile işbirliği içindedir. Bizden öc almak için Zervali'ye söz vermiştir. Dayımın bizden sözcüğünü kullandığını ayrımsamıştım. Şaşkınlığım gözünden kaçmadı. "Uzun süredir babanın bu Rumiye'ye olan tutkusuna ilişkin düşüncelerimi biliyorsun," dedi. Bir ara Rumiye ondan ayrıldı diye aklını yitirdi çünkü onurunun çiğnendiğine inandı ve kendince Kastilyalılardan öc almak istedi. O gün bugündür eski sağduyusuna kavuşabilmiş değil. Fakat bugün olanlar yalnız Muhammed'i ya da Verda'yı ilgilendirmiyor, ne de acınası Meryem'i. Zervali, pastaki bütün Granadalıları küçük düşürdü. Rumiye'nin kızı için bile olsa savaşmalıyız. Bir toplum, en güçsüz bireyini yalnız bıraktığı anda dağılmaya başlar. Akıl yürütmeleri benim için çok az önem taşıyordu ama sorun karşısında takındığı tutum bana umut verdi. Kız kardeşimi kurtarabilir miyiz dersin? Ulu Tanrı'nın sana sabır ve umut vermesi için dua et. Çok güçlü ve çok kötü kişilerle savaşmak durumundayız. Zervali'nin sultanın dostu olduğunu biliyor musun? Fakat Meryem mahallede uzun süre kalırsa gerçekten cüzzama yakalanır. Onu görmeye git ve hastalarla bir arada bulunmamasını söyle. Bir de yemesi için ona kaplumbağa eti götür. Cüzzama karşı direnç sağlar. Hepsinden önemlisi, yüzünü sirkeyle ıslanmış bir peçeyle örtmeli diye öğüt dedi. Bu önerileri Verda'ya ilettim. Birkaç gün sonra babam kente döndüğünde birlikte mahallenin kıyısına gitmişler. Bir bekçi Meryem'i çağırmış. Kız kardeşim bunalmış. Solgun yüzünde, kan çanağına dönmüş gözleriyle bitkin bir durumda onları görmeye gelmiş. Aralarında bir dere akmaktaymış fakat ona öğütleri iletmişler ve yakında kurtulacağını söylemişler. Babamla Verda götürdüklerini Meryem'e vermesi için bekçiye bırakmışlar, adamın eline de birkaç kuruş sıkıştırmışlar. Döndükleri zaman onları evin kapısı önünde bekliyordum. Babam beni görmezlikten geldi. Yere diz çöküp elini aldım, dudaklarıma bastırdım. Birkaç saniye sonra elini geri çekti, yüzümü okşadı, omzuma vurdu. Ayağa kalkıp kendimi kollarına attım. Kırgın bir sesle Verda'ya, "Bize yiyecek bir şeyler hazırla," dedi. "Bu sorunu konuşmalıyız." Verda çarçabuk söyleneni yaptı. Babam da ben de pek bir şey konuşmadık. O anda önemli olan birlikte bulunmaktı. İlk kez erkek erkeğe. Aynı hasır üstünde oturmuş, benzer biçimde kuskus yiyerek. Meryem'in nişanı bizi birbirimize düşürmüştü. Onun başına gelen acı olay bizi barıştırdı. Bu olay Muhammed'in annemin ailesiyle de barışmasına neden olacaktı. O akşam Hali babamın evine geldi. 10 yıl önce pasta ayak bastığımızdan beri dayım babamın eşiğinden içeri adım atmamıştı. Verda onu çok onurlu bir konuk olarak karşıladı. Ona orjat şurubu sundu, önüne üzüm, armut, kayısı ve erik dolu kocaman bir sepet koydu. Dayım da gülümseyerek ona rahatlatıcı sözler söyledi. Sonra Verda bir kapının arkasına çekildi. Biz erkekler de baş başa sorunu tartışmaya başladık. O yıl bir dolu gizli toplantılarla geçti, birçok kararlar alındı. Kimileyin ailenin dışında kişiler de bu toplantılara katılıyor, düşüncelerini söylüyorlar, düş kırıklıklarımızı paylaşıyorlardı. Bu kişilerin çoğu Granadalıydı ama benim iki arkadaşım da bize hep katılıyordu. Biri benim her sorunumu kendisininmiş gibi kabul eden, dahası sorunun çözümünü tümüyle üstlenen Harun'du. Öteki ise Ahmet'ti. Okulda ona Topal derlerdi. Onu anımsayınca kalemim düşünceli ve şaşırmış olarak bir an eğri büğrü harfler çiziktirmeye başladı. Tunus'ta, Kahire'de, Mekke'de, dahası Napoli'de bile Topal'dan söz edildiğini duydum. Bu eski dostluğun tarih sayfalarında iz bırakıp bırakmayacağını hep merak etmişimdir. Yoksa belleklerde bir yüzücünün Nil'in akıntıları ve taşkınları üstünden hiçbir etki yapmadan yüzüp geçişi gibi mi olacaktı bıraktığı iz? Her neyse, anılarını anlatan bir kişi olarak görevim, düş kırıklıklarımı bir yana bırakıp olanları anlatmak. Ahmet'i o yılın başında sınıfa ilk geldiği gün tanımıştım. Öteki öğrenciler onu alaylı kahkahalarla karşılamışlardı. Genç paslılar yabancılara karşı çok acımasızdırlar. Özellikle doğmuş oldukları bölgelerden izler taşıyorlarsa ve bedensel bir sakatlıkları varsa. Topal her gülümsemeyi, her sırıtmayı iyice görmek istercesine sınıfta göz gezdirdi. Sonra da gelip yanıma oturdu. Belki ona oturabileceği en yakın yer olduğu için, belki benim ona ötekiler gibi bakmadığımı ayırt ettiği için. Elimi kuvvetle sıktı, fakat sözleri öyle basit bir selamlama değildi. "Bu lanetli kentte sen de benim gibi yabancısın," dedi. Sesini alçaktı, ne de soru soruyor gibiydi. Sıkılarak çevreye bakındım. O yine konuşmaya başladı. Paslılardan korkma. Kafalarını bilgiyle öylesine tıka basa doldururlar ki bir damlacık bile gözü pek olamazlar. Bağırırcasına konuşuyordu. Benim dışımda gelişen bu olayla istemeden bir çatışma içine sürüklenmekte olduğumun ayrımına vardım. Yavaşça, Fas'taki bir medreseye öğrenim için geldiğine göre bunları nasıl söyleyebilirsin diye sordum. Alçak gönüllülük gösteriyormuş gibi bir havayla konuştu. Ben öğrenim için gelmedim. Çünkü bilgi insanın kollarını ağır zincirler gibi aşağıya doğru çeker. Sen hiçbir hukukçunun bir orduya komutanlık ettiğini ya da bir krallık kurduğunu duydun mu? O konuşurken hoca içeri girdi. Adım atışı saygın, görünüşü etkileyiciydi. 4. kaset, 1. yüzün sonu.